Ayrım 40, sayfa 533. Şebba inatçı esirleri yola getirip cezalandırmak ve kaçmalarını önlemek için kullanılmak üzere tasarlanmış bir aletti. Akasya ağacının çatal dallarından yapılan Y biçiminde ağır bir boyunduruktu. Esir daha fazla aşağılansın diye çırılçıplak soyulur ve Şebba çatalı boynuna geçirilirdi. Kalın uç önde kalır ve omuz hizasına kadar yükseltilirdi. Arkada kalan çatalın uçları da sıkıca birbirine bağlanırdı. Penrod'un çıplak kolları da önde uzanan kalın gövdeye bağlanmıştı. İki kolu da bağlı olduğu için kendi kendine ne yemek yiyebiliyor ne de su tasını başına kaldırabiliyordu. Tuvaletini yaptıktan sonra temizlenemiyordu. Suya girmesine izin verseler çatal soluk borusunu ezip boğabilirdi. Hareket etmek için önce tüm çatalla birlikte kalkıp dengesini bulması gerekiyordu. Ne yan ne sırt üstü yatabiliyor ne de oturabiliyordu. Eğer uzanmak veya uyumak isterse bunu ancak dizlerinin üstüne çökerek başarabiliyordu. Dengesi bozulan çatalın zorlamasıyla dizüstü çökmeden ancak birkaç adım atabiliyordu. Penrod avlunun ortasında çökmüş halde dururken eğlence devam etti. Neden sonra sürüklenerek savaşçıların avlusuna geri götürüldü. Mooman Digna orada bir yük hayvanı gibi kamçıladı Penrod'u. Ne yiyebiliyor ne içebiliyordu ve kimse ona yardım edemezdi. Çatalın verdiği ıstırap yüzünden uyuması da mümkün değildi. O kadar büyük ve havaleliydi ki hücresine bile girememiş, avluda dizüstü kalmıştı. Başında gece gündüz nöbetçi vardı. Üçüncü gün kollarında güç kalmamış, elleri morarıp şişmişti. Avlunun duvarlarına sığınıp güneşten kaçınmaya çalışıyordu. Ama güneş delikli duvardan süzülüp çıplak bedenini kavurmaktaydı. Sıcaktan kavrulmuş ağzında dili kuru bir süngere dönmüştü. Dördüncü günün sabahı artık iyice güçten düşmüş ve bilincini yitirmenin eşiğine gelmişti. Gözleri bile yuvalarında kurumuş gibiydi ve hala kimse yardım etmiyordu. Avlunun köşesinde diz çökmüş vaziyette dururken yakınında savaşçıların tartıştıklarını duydu. Daha ne kadar dayanabileceğini konuşuyorlardı. Sonra bir sessizlik oldu ve şişmiş göz kapaklarını zorla açtı. Bir an hayal gördüğünü sandı. Amber kendisine doğru geliyordu. Başının üstünde bir Arap kadını gibi iri bir testi taşımaktaydı. Savaşçılar da ona baktılar ama kimse engel olmaya çalışmadı. Amber testiyi başından indirip yere koydu. Sonra bir süngeri ısladı Penrod'un dudaklarına uzattı. Penrod konuşamıyordu ama süngeri minnetle emdi. Amber bu şekilde içirebileceği kadar su içirdikten sonra boş testiyi alıp yumuşak bir sesle ''Yarın yine geleceğim'' dedi. Ertesi gün aynı saatte avluya Osman Atalan girdi ve Al Nor ve Mooman Digna ile birlikte kemerin altında dikildi. Amber de kısa süre sonra gelmişti. Osman'ı görünce bir an durdu. Bir eliyle testiyi dengeledi. Narin ve zarif bir ceylan gibiydi. Osman'a bir baktı ve çenesini meydan okurcasına havaya dikip Penrod'un çömeldiği yere geldi. Yine süngeri ısıtıp Penrod'a su içirdi. Osman onu durdurmamıştı. İşini bitirip gitmeye hazırlanırken dudaklarını hiç oynatmadan ''Yakup seni almaya gelecek, hazır ol'' dedi. Sonra Osman'ın önünden kapıya yürüdü. Osman duygularını belli etmeden izlemişti gidişini. Sonraki gün Amber yine geldi. Osman orada değildi ve savaşçıların çoğu da ilgisini yitirmiş gibiydi. Yine Penrod'a su içirdi, sonra Aside ve darı lapası verdi. Bebek gibi ağzını sildi, sonra başka bir süngerle bacaklarının arkasını ve kalçalarını temizledi. ''Bunu yapmak zorunda kalmanı istemezdim'' dedi Penrod. Amber ona özel bir bakışla baktı ve ''Hala anlamıyorsun değil mi?'' dedi. Penrod ne kastettiğini anlamak için uğraşamayacak kadar dalgın ve güçsüzdü. Amber bir anda ''Yakup yarın gece gelecek'' dedikten sonra yürüyüp gitti. Karanlık çöktüğünde Penrod yine aynı yerde aynı vaziyetteydi. O gece başındaki muhafız Kabel Aldin'di. Yanına oturup sırtını duvara dayamıştı. Kınındaki palası da kucağında duruyordu. Penrod'un kol kaslarına öyle kötü kramplar giriyordu ki bağırmamak için dudaklarını ısırmak zorunda kalıyordu. Ağzındaki kanın tadı acı ve metalikti. Sonunda karanlık, hissiz bir uykuya daldı. Uyandığında bir kadının yumuşak gülüşünü duydu. Çok tanıdık bir sesti. Sonra kadın şehvetli bir sesle, ''Erkekliğinin büyüklüğü beni dehşete düşürüyor ama ona dayanacak kadar cesurum.'' diye fısıldadı. Penrod hayretler içinde kadının Nazira olduğunu anlamıştı. Burada ne yapıyor diye merak etti. Gözlerini açtı, eteğini koltuk altlarına kadar çekmiş, sırt üstü yatıyordu ay ışığında. Kabel Aldin de açık bacaklarının arasına çömelmiş, kadına yüklenmek üzereydi. Her şey gözünden silinmişti. Yakup bir güve gibi sessizce duvardan atladı. Nazira'nın üstündeki Kabel Aldin'in ensesine hançerini sapladı. Yaptığı bol pratiklerle edindiği tecrübe sayesinde üçüncü ve dördüncü omurun kesiştiği noktayı bulmuş ve omurgayı parçalamıştı. Bir anda katılaşan Aldin ses çıkarmadan Nazira'nın üstüne yuvarlandı. Nazira üstündeki cesedi yana itip yerinden fırlamıştı. Sonra üstünü başını düzeltip Penrod'un üstüne eğilmiş olan Yakup'un yanına geldi. Yakup kanlı hançeriyle Penrod'un kollarını bağlayan ipleri kesince damarlarına tekrar kan hücum eden genç adam acıdan neredeyse bağıracaktı. Nazira çatalın ucunu dengede tutarken Yakup arkadaki bağları da kesti. İkisi Penrod'u dik tutmaya çalıştılar. Nazira Penrod'un ağzına küçük bir cam şişe uzatarak iç dedi, acını azaltır. Penrod üç yudumda şişedekinin hepsini içti. Afyon tentürünün zehir gibi tadını hemen tanımıştı. Kollarından tutup yarı taşıyarak duvarın dibine yürüttüler. Yakup'un bıraktığı halat duvardan sarkıyordu. Ucunu ilmek yapıp Penrod'un koltuk altlarından geçirdiler. Yakup yukarıdan çekerken Nazira da aşağıdan itmiş ve Penrod'u duvardan aşırtmışlardı. Öbür tarafa bir kalçasının üzerine düştü. Nazira hemen hareme doğru uzaklaşmıştı. Yakup da Penrod'un yanına atladı ve onu uyuşmuş ayaklarının üstünde sürüklemeye başladı. Başlangıçta nehir kıyısına doğru ilerleyişleri işkence derecesinde ağır oldu. Ama sonra afyon tentürü etkisini gösterdi ve Penrod Yakup'un ellerini itti. "Bir daha bu kadar uzun süre ayrılma yanımdan, ağır Yakup!" diye mırıldandı ve Yakup kıkırdadı. Penrod sürünerek nehre doğru koşmaya başladı. Orada karşıya geçecekleri teknenin beklediğini biliyordu. Osman Atala'nın gözdesi olarak Rebecca'nın artık kendi özel bölümü vardı ve Amber'in de yanında kalmasına izin verilmişti. İkisi geniş nehirden yansıyan gümüş rengi ay ışığında oturmuş bekliyorlardı. Rebecca yağ kandilini iyice kızmış olduğu için birbirlerinin yüzünü göremiyorlardı. Amber hafif yünlü bir elbiseyle sandalet giymişti. Seyahate hazırdı ve heyecanla kıvranıyordu. "Vakit geldi, sen de hazırlanmalısın Becky," diye yalvardı. "Nazira şimdi bizi almaya gelir." "Beni dinle sevgili Amber'im." Rebecca ellerini kardeşinin omuzlarına koydu. "Şimdi cesur olmalısın, ben sizinle gelmiyorum. Sen Penrod Ballantyne ile yalnız gidiyorsun." Amber taş gibi hareketsiz kalmıştı. Ablasının gözlerini görmeye çalıştı ama bunun için ışık yeterli değildi. Sonunda konuştuğunda sesi titriyordu. "Anlamıyorum." "Sizinle gelemem, burada kalmam lazım." "Ama niçin Becky? Neden? Ah neden?" Cevap olarak Rebecca kardeşin elini tutup karnına götürdü. "Hissediyor musun?" "Biraz şişmanlamışsın," diye itiraz etti Amber. "Bu seni durduramaz, gelmek zorundasın." "İçimde bir bebek var Amber." "İnanmıyorum, olamaz. Ben yine de seni seviyorum ve sana ihtiyacım var." "Bu bir bebek," diye temin etti Rebecca. "Osman Atala'nın piçi. Piç ne demek biliyor musun Amber?" "Evet." Amber başka bir şey söyleyecek güç bulamamıştı kendinde. "Karnımda bir Arap piçiyle İngiltere'ye dönersem ne olacağını da biliyor musun peki?" "Evet," dedi Amber. Buna da sesi neredeyse duyulmayacak kadar zayıf çıkmıştı. "Ama ebeler alabilir onu, alamazlar mı?" "Bebeğimi öldürmemi mi söylüyorsun?" dedi Rebecca. "Sen kendi bebeğini öldürür müydün Amber, canım?" Amber başını salladı. "Öyleyse benden de bunu yapmamı isteyemezsin." "O zaman ben de seninle kalırım," dedi Amber. "Penrod'un ne halde olduğunu gördün." Rebecca bunun Amber'i harekete geçirecek en güçlü sebep olduğunu biliyordu. "Zaten hayatını kurtarmıştın bir kez. Ölürken ona su verdin, yemek verdin. Şimdi terk edecek olursan hayatta kalamaz. Görevini yapmak zorundasın." "Ama sana ne olacak?" Amber korkunç bir şekilde arada kalmıştı. "Ben güvende olacağım, söz veriyorum." Rebecca kardeşine sıkıca sarıldı ve sonra ses tonu güvenli ve canlı bir hal aldı. "Bunu da yanına almalısın. Babamızın günlüğü. Ben de bir şeyler ekledim. İngiltere'ye varınca bunu avukata ver. Adı Sebastian Hardy. İlk sayfaya adını ve adresini yazdım. Günlüğü ne yapacağını o bilir." Kitabı Amber'e uzattı. Hurma liflerinden dokunmuş bir beze sarmış ve sıkıca bağlamıştı. Ağır ve büyük dama bir de ilmek yaparak kolay taşınır hale getirmişti. "Senden ayrılmak istemiyorum," diye yeniden itiraz etti Amber. Biliyorum canım, bazen zor şeyler yapmak gerekir ama bunu yapmalısın. Seni daima ve sonsuza kadar seveceğim. Biliyorum ve ben de seni her zaman çok ama çok seveceğim. Nazira sessizce yanlarında bitene kadar sarmaş dolaş kaldılar. Gel al Zahra, gitme zamanı. Yakup ve Abadan Rici nehir kıyısında seni bekliyor. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Son kez sarıldılar ve Nazira Amber'i elinden tutup çekiştirdi. Öbür elinde de eşyalarını koyduğu torba vardı. Rebecca ancak yalnız kaldıktan sonra bıraktı kendini. Pencerenin önündeki yatağa yatıp ağlamaya başladı. Her hıçkırık acıyla yüreğinin derinliklerinden kopuyordu. Sonra içinde bir şeyler uyandı ve ilk kez bebeğinin tekmelediğini hissetti. İrkildi ve buruk bir sevinçle kollarını beline doladı. ''Bana bir tek sen kaldın.'' diye fısıldadı. Sarsılarak kendini ve bebeğini uykuya bıraktı. Feluka eski caminin altındaki çamurlu kıyıya yakın demir atmıştı. Çamur ve bayat balık kokan döküntü bir tekneydi. Sahibi tek geçiş için teklif edilen muazzam parayla teknesini yenilemeyi düşünüyordu. Paranın miktarı yüzünden büyük bir tehlike içinde olduğunu da anlamıştı ve beklerken yerinde duramıyordu. Afyon tentürü Penrod'u sersemletmiş ve gerçeklikten uzaklaştırmıştı. Ama en azından kolları ve bacakları ağrımıyordu. Yakup'la ikisi olağan bir denetleme ihtimaline karşı teknenin döşemelerine uzanmışlardı. Yakup fısıltıyla çok önemli bir şey anlatmaya çalışıyordu ama Penrod'un afyonla bulanmış zihni hiçbir şey algılamıyordu. Sonra belli belirsiz çamurlu suda birinin yürüdüğünü duyar gibi oldu ve dirseklerinin üstünde doğrulup neler olduğunu anlamaya çalıştı. Nazira kıyıda duruyor ve Amber Benbrook'un kıvrak görüntüsü başının üstünde büyük bir torbayla tekneye doğru ilerliyordu. ''Rebecca nerede?'' diye sordu ve ''Doğru görüyor muyum?'' diye gözlerini kırpıştırdı. Amber kendini tekneye atınca Nazira da dönüp kıyıdan içeri doğru koşmaya başlamıştı. ''Nazira nereye gidiyor?'' diye zorlukla sordu. Amber çıkınını güverteye bırakıp üstüne eğildi. ''Penrod, Tanrı'ya şükür. Nasıl hissediyorsun kendini? Dur kollarına bakayım, yanıkların için merhem getirdim.'' Karşı kıyıya geçene kadar bekle diye itiraz etti Penrod. ''Nazira nereye gidiyor? Rebecca nerede?'' Ne Amber ne de Yakup cevap verdi. Bunun yerine Yakup Feluka sahibine bir emir verdi ve yelkeni açmak için yardıma gitti. Yelken gece rüzgarıyla dolmuş ve Feluka süzülmeye başlamıştı. Yaşlı Feluka rüzgara kapılıp kaldıramayacağı bir hızla seyrederek ilerliyordu. Hartum kıyısına öyle bir bindirdiler ki neredeyse çürük gövdesi dağılacaktı. Amber ve Yakup Penrod'un karaya çıkmasına yardım ettiler. Sonra Yakup kolunun altına girdi ve yıkıntılarla dolu ıssız kente hızla ilerlemeye başladılar. Ryder Courtney'in terk edilmiş çiftliğine kadar kimseye rastlamamışlardı. Orada bedevi bir çocuk bir dizi deveyle onları bekliyordu. Dizginleri Yakup'un eline tutuşturur tutuşturmaz da kayıplara karıştı. Binecekleri develer her şeyle hazırdı fakat Yakup'un Penrod'un deveye binmesine yardım etmesi gerekmişti. Ve hayvan ayağa kalkınca Penrod düşecek gibi olmuştu. Yakup onun devesinin de dizginlerini tuttu ve kurumuş çamurlu kanaldan çöle doğru ilerlemeye başladılar. Çöle ulaşınca Yakup hayvanları üvendiresiyle dürttü ve nehri sol taraflarında bırakarak hızlandılar. İlk bir kilometrede Penrod yalpalıyor ve semerin üstüne bir o yana bir bu yana kayıyordu. Bir seferinde ölü gibi yere düştü ve güçlükle kaldırıp tekrar semere oturttular. ''Ben onu tutarım.'' dedi Amber. Penrod'un yanına tırmandı ve iki koluyla beline sarılıp düz tutmaya çalıştı. Hiç durmadan şafakla birlikte karşılarında lagünün görüntüsü belirine dek saatlerce yol aldılar. Açık nehrin ağzında istimbottan eser yoktu. Sazlığın kıyısında Yakup devesinin dizginlerini çekip semerde ayağa kalktı. Lagüne doğru bir kilometre öteden duyulabilecek bir şekilde bağırdı. ''Allah aşkına, buralarda beni duyacak kimse yok mu?'' Hemen aynı anda sazlıkların arasından bir cin İskoç aksanıyla cevap verdi. ''Hey, seni duyuyorum.'' Jock McCrump istimbotu kestiği kamışlarla kamufle etmişti. Kıyıda duran gemi kesinlikle görünmüyordu. Develerden inip hepsi güverteye çıkar çıkmaz eski adı İbis, şimdiki adı Göklerin Bilgeliği olan gemiyi açık sulara doğru hareket ettirdi ve burnunu Rosaires'e çevirdi. Yukarı doğru yaklaşık 200 millik bir seyir vardı önlerinde. Sonra Penrod'un bir ranzaya uzanmış olduğu kameraya geldi. Amber, Nazira'nın verdiği merhemle yanıklarını tedavi etmeye çalışıyordu. Şimdi de benden çay yapmamı istersin diye yaptım getirdim işe dedi asık bir suratla. Sütlü bir Hint Ceylan karışımıydı getirdiği çay ve Penrod hayatında bu kadar güzel bir şey içmemişti. Üçüncü fincanı da bitirdikten sonra hemen uykuya daldı ve ancak Hartum'dan ve Osman Atala'nın en hızlı develerinden bile 100 mil uzaklaştıktan sonra uyanabildi. Gözlerini açtığında Amber hala yatağının ucunda oturuyordu ama heyecanla babasının gündüğünü okumaya daldığı için bir süre fark edemedi onun uyandığını. Penrod babasının yazdıklarını okurken yüzünden geçen ifadeleri seyretti. Kendini eski güzel günlerin anısına kaptırmış gibiydi. Birden Penrod'a baktı ve gülümseyip günlüğü kapattı. ''Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Hiç kıpırdamadan 10 saat uyudun.'' ''Çok daha iyiyim. Sana ve Yakup'a da teşekkür borçluyum.'' Durakladı. ''Rebecca?'' Amber'in tebessümü kayboldu ve mahzunlaştı. Omdurmanda kaldı, kendi kararıyla. ''Neden?'' diye sorunca her şeyi anlattı. Bir süre ikisi de sessiz kaldılar. Sonra Penrod, ''Eğer kendimde olsaydım gidip onu alırdım.'' dedi. ''Doğru olanı yaptı.'' diye cevap verdi Amber yumuşak bir tonla. ''Rebecca her zaman doğru olanı yapar. Bu fedakarlığı benim sevgim yüzünden yaptı. Bunu asla unutmayacağım.'' Nehir yolculuğunun geri kalan kısmında yaptıkları konuşmalar sonucunda Penrod onun artık ne beden ne de zihin olarak çocuk olmadığını kavradı. Cesur, olgun, genç bir kadın olmuştu. Çektiği acılar karakterini geliştirmişti. Atlord da Rosaires de hazırdı ve katırları da yedeğe alarak Habeşistan yaylalarına giden dağlara doğru yola çıktılar. 11 günlük zorlu bir yolculuktan sonra Entoto'ya vardılar ve Ryder Courtney'in çiftliğinin avlusuna girdikleri an Safran koşarak ikiz kardeşini karşıladı. Amber bindiği kadırdan atladı ve iki kardeş birbirlerinin kollarına atıldılar. Konuşamayacak kadar heyecanlıydılar. Ryder verandadan tatlı bir tebessümle onları izliyordu. Dilleri çözülünce ikizler nefes almadan konuşmaya başlamıştı. Bütün gece Safra'nın stüdyosunda oturup konuştular. El ele konuşarak Entoto'nun çarşılarını, sokaklarını arşınladılar. Atla dağlara gidip kucak dolusu çiçekle konuşarak geri döndüler. Sonra yüksek sesle babalarının günlüğünü ve Rebecca'nın eklediği kısımları okudular. Birbirlerine sarılıp sonsuza kadar yitirdikleri babaları ve ablaları için ağladılar. Amber Safra'nın Hartum taslaklarına baktı. Her şeyi çok beğendi ve doğru buldu. Sonra birkaç küçük değişiklik ve düzeltme önerdi. Safran onun memnun olması için hemen kabul etti ve söylediklerini yaptı. Sonra Amber için yepyeni bir gardırop tasarladı ve yeni elbiseler diktirdi. Kardeşini alıp Lady Alice Packer ve İmparatoriçe Miriam'la çay içmeye götürdü. Kraliçe Amber'in yeni giysilerini çok beğendiği için Safran'dan bir sonraki resmi davette giyeceği kıyafeti tasarlamasını istemişti. Amber David Benbrook'un günlüğüne Rebecca'nın kaldığı yerden devam ediyordu. Omdurman'dan kaçışlarını, Mavi Nil'deki gemi yolculuğunu ve Habeşistan sınırına gelişlerini de eklemişti. Bunları yaparken de doğal bir yazma yeteneği olduğunu keşfetti. Sadece Ryder Amber'in Entoto'ya gelişine çok sevinemiyordu. Safran'ın bütün ilgisini kendisine yöneltmesine alışmıştı. Şimdi Safran kardeşiyle ilgilenmeye başlayınca adeta şok geçirerek eski günleri ne kadar özlediğini fark ediyordu. Penrod Osman Atala'nın şebbası yüzünden başına gelenleri tamamen atlatmıştı. Yakup'la kılıç antrenmanları yapıyor, bacakları açılsın diye tek başına dağlarda uzun yürüyüşlere çıkıyordu. İlk acil görevi hareketlerini ve nerede bulunduğunu Kahire'deki üslerine rapor etmekti. Ama telgraf hattı ancak Aden Körfezi'ndeki Cibuti'ye kadardı. Sir Evelyn Baring'e, Viscount Wolseley'e ve İngiltere'deki ağabeyine mektup gönderdi. İngiliz Büyükelçisi bunları diplomatik kurye ile yollamıştı ama hepsi de cevapların ne kadar uzun zamanda geleceğini biliyorlardı. Ryder Courtney ile Penrod'a verilmek üzere mühürlü bir zarf duruyordu. Penrod zarfın ağırlığını görünce içinde kağıttan başka bir şeyler olduğunu anlamıştı. ''Kimden bu?'' diye sordu. ''Ne yazık ki sessiz kalma yemin ettim.'' dedi Ryder. ''Ama eminim cevabı zarfın içinde bulacaksın. Bu meseleyle ilgili olarak bana hiçbir şey sorma. Çünkü bu konuda konuşmaya yetkili değilim.'' Penrod mektubu alıp Ryder'ın kendisine tahsis ettiği odaya gitti ve kapıyı sürgüledi. Zarfı açınca içinden ağır bir nesne düştü ama havada yakaladı. Avucunda yüzyılların eskitemediği güzelliğiyle göz kamaştıran altın bir sikke duruyordu. Ön yüzünde Kleopatra, arkasında ise Mark Antonius kabartması vardı. Zarfta sikke ile beraber parşömene yazılmış tek satırlık Arapça bir not bulunuyordu. Efendim bana ihtiyaç duyunca nerede bulacağını bilir. Sikke onun imzasıydı. Bakita. Baş parmağıyla sikkedeki kadın kabartmasını ovaladı. Peki onun bu olaylardaki konumu neydi? Sonra Omdurman'dan kaçtıkları gece kendisi afyon sarhoşu iken Yakup'un önemli bir şeyler anlatmaya çalıştığını anımsadı. Ertesi gün Yakup'la ikisi yalnız kalmak için dağa tırmandılar. Yakup, Penrod, Osman Atalan'a esir düşünce onlara yardım etmek isteyecek ve edebilecek tek kişiyi bulmak için Asuvan'a doğru yola koyuluşunu anlattı. Mısır sınırını bir köle tüccarıyla birlikte geçtiği için tutuklanmış ve bir yıldan fazla hapis yatmıştı. Ancak ondan sonra Asuvan'a gidebilmişti. Bakita Al-Masur hemen benimle birlikte Entoto'ya geldi ve Al-Sakavi ile birlikte kaçışınızı organize etti. Penrod Ryder Courtney'in uyarısını hiçe sayıp kaçışlarında Bakita'nın rolü hakkında onunla konuşmayı düşündü. Ama sonunda bunu yapmaktan çekindi. Bakita her zaman ilişkileri konusunda ağzı sıkı davranmış, ser verip sır vermemişti. Yakup'un bu ilişkiyi bilmesi bile şaşırtıcıydı. Gerçi artık Yakup'un yaptığı hiçbir şeye şaşırmamam gerek diye düşünüp kendi kendine gülümsedi. Sonra Bakita'ya yazmayı düşündü. Ama bu da akılsızlık olurdu. Mektup diplomatik kanallardan gitse bile her yerde gözü kulağı olan Evelyn Baring'e haber gitmesi ihtimali çok fazlaydı. Aslında Bakita ile temas kurmak istememesinin bir nedeni daha vardı. Konu zihninde pek net değildi. Ama bu neden Amber Benbrook'tu. Sonradan bu çocuğu incitebilecek bir şey yapmak istemiyordu. Çocuk mu? Bahçenin bir köşesinde ikiziyle derin bir sohbete dalmış olan Amber'e bakarak seçtiği kelimenin doğruluğunu tartmaya çalıştı. Kendini kandırıyorsun Penrod Ballantyne diye düşündü. Bundan 5 ay sonra Penrod İskoç sınırındaki aile mülkünde yaşayan ağabeyi Sir Peter Ballantyne'in cevabi mektubunu aldı. Mektubunda Sir Peter, Benbrook kardeşlerin geleceklerine karar verilene kadar Clare Castle'da kendi evlerinde kalması fikrine katıldığını belirtiyordu. Penrod, Amber ve Safran'la birlikte İngiltere'ye dönecek ve Clare Castle'a kadar da onlarla ilgilenecekti. Sonra Sir Peter'ın eşi Jane devralacaktı bu sorumluluğu. Penrod ağabeyinin mektubunu alır almaz İngiliz Büyükelçiliğine gitti ve Cibuti'deki Peninsular and Orient buharlı gemi işletmesine telgraf çekti. Süveyş ve İskenderiye üstünden 6 haftada Southampton limanına giden SS Singapore gemisinde kendisi ve ikizler için özel bir bölüm ayırttı. Amber, Penrod Ballantyne ile birlikte eve döneceklerini ve sonra da Ballantyne ailesiyle Clare Castle'da oturacaklarını duyunca hiç itiraz etmemişti. Aksine bu düzenlemeden çok memnun kalmıştı. Ama ikiziyle işler pek öyle kolay olmadı. Safran'la uzun ve zorlu tartışmalar yaşandı. Her zaman yağmur yağan ve gemiden çıktığı an çift taraflı zatürreye yakalanacağı kesin olan İngiltere'ye dönmek için bir sebep bulamadığını söylüyordu ısrarla. Sonunda Alice Packer'dan yardım istenmesi gerekti. ''Sevgili Safran, daha 14 yaşındasın.'' ''Bir ay sonra 15 olacağım.'' diye düzeltti Safran hırçın bir tavırla. ''Eğitiminde yarım kaldı.'' diye devam etti Alice. ''Eminim Sir Peter sana ve Amber'a bir mürebbiye tutacaktır. Ne de olsa onun da sizin yaşınızda kızları var.'' ''Benim coğrafya ve matematiğe ihtiyacım yok.'' dedi Safran inatla. ''Afrika'yı gayet iyi biliyorum ve resim yapabiliyorum.'' ''Ah!'' dedi Alice. ''Sir John Millais çok yakın dostumdur. Onun yanında sanat dersi almaya ne dersin? Eminim bunu ayarlayabilirim.'' Safran tereddüt etti. Millais, ünlü ressam Rafael ile ilgili bir sanat ekolünün kurucusuydu. David Benbrook'un Hartum'daki çalışma odasında Rafael'in resimlerini gösteren bir kitap vardı. Safran onlara bakarak uzun saatler geçirirdi. Sonra Alice son kozunu da oynadı. Ve tabii ki 16 yaşınıza gelince dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar kalmak üzere Entoto'ya gelip konuğum olabilirsiniz. Cibuti'ye gidecekleri gün yaklaşırken Safran ikiziyle daha az vakit geçiriyor, zamanının çoğunu Ryder'ın bakımı için Bachit'e yardım ederek harcıyordu. Ryder son bir portre için her gece 1-2 saat poz vermeye razı olmuştu. İkizlerin geleceğine karar verildiğinden beri pek keyifli değildi. Ama bugünlük poz verme seanslarında neşesi gözle görülür biçimde artıyordu. Safran eğlenceli bir kızdı ve onu güldürüyordu. Son gece her zamanki gibi dördü ateşin önünde yemeklerini yediler. Ryder Safran'a nazik bir şeyler söylediğinde genç kız suratını astı ve aleni bir şekilde sandalyesini ona arkasını dönecek hale getirdi. Amber'le birlikte çadırlarına uyumaya giderken de iyi geceler demedi. Ertesi gün Cibuti limanı gözlerinin önüne serildiğinde SS Singapore gemisinin de açıkta demirlediğini ve etrafına doluşan Salapuryalara yük boşalttığını gördüler. Ryder ve Bachit kentin dışında kamp kurmakla uğraşırken Penrod ve ikizler de atlarla kıyıya inip parasını ödeyerek Southampton biletlerini aldılar. İşletme memuru geminin ertesi gün öğle vakti yola çıkacağını söyledi. Penrod oradan bir şişe Glenlivet viski almayı başarmıştı. İkizler yorgunluktan erken yattıkları için Ryder'la ikisi akşam şişeyi boşaltabilirlerdi. Ertesi sabah içkinin etkisiyle erkekler geç kalktı. Singapur buhar kazanlarını çalıştırmıştı bile. 3 saat içinde yola çıkıyordu. Penrod bagajları iskeleye götürüp gemiye yollattıktan sonra kampa döndü ve bir curcuna koptuğunu gördü. ''Bachit gitmiş diye dövünüyor, tombul ellerini ovuşturuyordu. Fil fil gitmiş.'' ''Ne demek istiyorsun Bachit, nereye gitmiş?'' ''Bilmiyoruz efendi, gece katırını alıp gitmiş. Al Sakavi peşinden gitti ama bence Filfil ondan 6 saat önde. Karanlık basmadan önce onu yakalayamaz.'' ''Ama o zamana kadar Singapur kalkmış olacak.'' diye öfkeyle patladı Penrod ve Amber'i bulmaya koştu. ''Safran'dan sonra ben de yattım, hemen uyumuşum. Uyandığımda ortalık aydınlanmıştı ve Safran veda bile etmeden gitmişti.'' Penrod sakladığı bir şey olup olmadığını anlayabilmek için yüzünü inceledi. Kendisi yatmaya giderken ikizlerin fısıldaşmalarını duyduğundan emindi ve bu gece yarısından sonraydı. Çünkü lambasını üflemeden önce cep saatine bakmıştı. ''Biz gemiye gitmek zorundayız, bu seferi kaçıramayız. 4 ay boyunca başka sefer yok. Safran gelene kadar beklemesi için kaptanı ikna etmeye çalışacağım.'' dedi ve Amber de meleksi bir ifadeyle kabul etti. Penrod'la Amber Singapur'un sancak güvertesine beklerken Penrod ödünç aldığı bir dürbünle gemiye yanaşan son tekneye bakıyordu endişeyle. ''Hey tanrım!'' diye söylendi, küplere binmiş bir halde, bunda da yok. O dürbünü indirirken geminin 3. subayı da köprü merdivenlerinden koşarak inmiş onlara doğru geliyordu. ''Kaptanın saygıları var Yüzbaşı Ballantyne, ancak üzüntüyle bildiriyor ki Bayan Benbrook'un gelmesini daha fazla bekleyemeyecek. Aksi halde Süveyş kanalındaki transit geçiş hakkımızı yitireceğiz.'' Tam o anda gemi düdükleri öttü ve adamın diğer özürleri duyulmadı. Baş taraftaki bocurgatlar çalışmaya ve demirleri almaya başlamıştı. ''Şimdi Bayan Amber Benbrook,'' dedi Penrose sert bir sesle, ''sanırım doğruyu söyleme zamanı geldi. Kardeşin nasıl bir oyun oynuyor?'' ''Bence her şey çok açık Yüzbaşı Ballantyne. Ancak bir kör ya da aptal göremez ne olduğunu.'' ''Yine de bana açıklarsanız minnettar olacağım.'' ''Kardeşim Bay Ryder Courtney'e aşık. Ondan ayrılmaya da hiç niyeti yok. Korkarım bu yolculukta onun arkadaşlığından yoksun kalacağız. Benimle idare etmeniz gerekecek.'' Penrod içinden hiç de kötü bir durum değil diye düşündüyse de memnuniyetini saklamaya çalıştı.